yaptıklarımı ona öyle ustalıkla anlattım ki çok mutlu oldu. Eğer anlamamış olsaydı beni böyle sıkı sıkı kucaklamazdı biliyorum. Andre gülerek onun konuşmasını kesti.
İnsanlar ne kadar çok şey isterler. Halbuki annelerin isteği tektir. Okşanıp sevilmek isterler.
Orada bekleyen ziyaretçileri görmeliydiniz Andre. Hepsi sanki bu hayata alışmış gibiydi. Ellerinden çocuklarını almış olmaları, cezaevine tıkmış olmaları umurlarında bile değildi. Hepsi de okumuş yazmış insanlardı. Eğer onlar böyle yaparsa işçiler ne yapar ki?
Bu çok doğal bir davranış biçimi. Kanun onlar hakkında bize olduğu kadar sert değil. Onların kanuna bizden daha çok ihtiyaçları var. Günün birinde bu kanun onları yakalayınca sadece yüzlerini ekşitiyorlar o kadar. Kanun onları koruyor. Oysa bizim elimizi ayağımızı bağlıyor. İstiyor ki sağ sola saldırmayalım.
Bir gece Peleke masanın kenarına oturmuş görüyordu. Andre de yüksek sesle eski Roma'da esirlerin ayaklanması tarihini okuyordu. Birden kapı şiddetle vuruldu. Andre kapıyı açtı ve Vesovçikov kasketi kaşlarına kadar inmiş bir şekilde içeri girdi. Dizlerine kadar çamur içindeydi.
''Işığı görünce sizin yatmadığınızı anladım. Beni şimdi saldılar. Pavel'in size çokça selamı var.''
Hiç kimse bir şey konuşmadı. O tedirgin bakışlarla etrafı süzdükten sonra bir iskemleye ilişti. Peleke bu adamdan hiç hoşlanmamıştı. Onun kesik saçlı, çıkıntılı kafasında, ufacık gözlerinde öyle bir durum vardı ki bu ihtiyar kadını korkutuyordu. Ama nedense onu karşısında görünce içini sevinç kapladı.
''Zayıflamışsın. Anlat bakalım Pavel nasıl? Senden başka çıkan olmadı mı?'' ''Pavel maalesef hala orada. Benden başka kimseyi salmadılar. Ben de arsızlık yaptım. Artık beni bırakın, sabrım kalmadı. Önüme çıkanı gebertirim diye bağırıp çağırdım. Beni böyle görünce bıraktılar herhalde. İyi ki de bıraktılar çünkü dediğimi yapacaktım.''
dedi Vesovçikov. Ana mutfağa doğru yürürken mırıldandı.
''Yapardın, biliyorum.''
Andre mutfaktan seslendi.
''Fedya Mezin ne yapıyor? Yine şiir yazıyor mu?'' ''Yazıyor ama ne yazdığını kendinden başka kimse anlamıyor. İspinoz mudur nedir? Kafese koyuyorlar ama o yine de ötüyor. Ben eve de gitmek istemiyorum ya neyse.''
Ana bir an düşündü ve konuştu. ''Doğru ya, bomboş eve gidip de ne yapacaksın? Kim bilir şimdi orası çok da soğuktur.'' Vesovçikov cebinden bir sigara çıkardı ve yaktıktan sonra ağır ağır içmeye başladı. Başının üzerinde dalgalanan dumanları seyrediyordu. Birden kızgın bir köpeğin havlamasına benzer bir kahkaha tufanı geldi ardından.
''Odam soğuktan takır takırdır. Fareler ve böcekler öylece donup kalmışlardır döşemenin üzerinde. İzin verirsen bu gece burada kalayım mı?''
Bu sözleri söylerken ananın yüzüne bakmıyordu. Kadın, ''Tabii kalabilirsin.'' diyebildi. Bu dengesiz gibi görünen adamdan sıkılıyordu Peleke ve Sofçikov bir süre sustuktan sonra
''Şimdiki zamanın çocukları analarından da babalarından da utanıyorlar.''
dedi. Peleke bir şey anlamamıştı. O devam etti.
''Seni kastetmiyorum ama dediğim doğru. İnsan anne ve babasından utanır mı? Mesela Pavel senden hiç utanmayacak çünkü sen tam bir anasın. Benim babama bakıyorum da utanıyorum. O yüzden eve gitmek istemiyorum. Benim ne babam var ne de evim. Şimdi polislerin gözü önündeyim. Bir hata yapsam beni doğru Sibirya'ya sürecekler. Öyle zannediyorum ki zoru göze alan bir adam Sibirya'da çok şeyler yapabilir. Oraya gidersem bütün sürgünlere özgürlük veririm. Onların kaçmalarını kolaylaştırırım.''
Ana bu gencin kalbinin acılar içinde kıvrandığını anlamıştı. Cevap vermese veya bir şeyler söylemese kalbinin kırılacağını anladı ve konuşmaya başladı. ''Madem öyle düşünüyorsun, o zaman gitmek gerekiyor.'' Bu arada Andre de içeri girmişti. Peleke bunu fırsat bilerek ''Sana biraz yemek hazırlayayım.'' diyerek mutfağa gitti.
''Ne anlatıyordun Vesovçikov?''
diye sordu Andre.
''Bazı adamların ortadan kalkması gerektiğini.'' ''Neden?'' ''Vücutlarını ortadan kaldırmak gerekiyor da ondan.'' ''Peki sen bu hakkı nereden alıyorsun?''
''İnsanlar verdi bu hakkı bana.'' Andre uzun uzun bu genç adamı süzdü ve Sofçikov sigara dumanları arasında kaybolan yüzündeki kinle konuşmasını sürdürdü.
''Bana insanlar böyle bir hak verdi. Madem ki bazı insanlar beni tekmeliyorlar, benim de onların yüzlerine, başlarına vurmaya hakkım var. Bana hiç kimse dokunmazsa ben de kimseye dokunmam değil mi? Bir ormanda tek başıma kulübemde yaşamak isterdim ben.'' ''Öyleyse git ve öyle yaşa. Artık geç. Benim kalbime ektikleri kin tohumunu ne yapacağım söyler misin? Kötülükleriyle beni kendilerine bağlamış bu insanlar. Nereye gidersem gideyim. Bu insanlar beni kendilerine bağlamışlar. Onlar benim kendi halimde yaşamama engel oluyorlar. Ben de onlara engel olacağım. Yalnız kendime karşı sorumlu olduğum bilinciyle hareket edeceğim. Başka kimseden de sorumlu değilim. Eğer babam bir hırsız ise... Sonra... İsai Gorbov'un kafasını koparacağım. Göreceksin, hem de en kısa zamanda. Neden? Çünkü ondan sonra hiç kimsenin dedikodusunu yapamayacak. Kimseyi şikayet edemeyecek. Babam onun yüzünden yatıyor içeride. Babanın davranışından dolayı kim seni sorumlu tutabilir ki? Herkes böyle. Hayvanlar da akıllı insanlar da. Şimdi söyler misin bana? Başından beri Fedya Mazin veya Pavel'i sevdiğin gibi mi seviyorsun beni? Yalan söyleyeceksin biliyorum. Bana karşı beslemiş olduğun duygularla onlarınki arasındaki fark açık değil mi?
Andre onun ne demek istediğini anlamıştı. Yanına oturdu ve elini omzuna koydu.
Sen hastasın. Ruhun hasta dostum.
Sizin de ruhunuz hasta. Siz kendi yaralarınızın benimkinden daha yüce olduğunu zannediyorsunuz. Hepsi bu. Bunu ben alçakça bir davranış biçimi olarak anlıyorum. Bakışlarıyla Andre'yi rahatsız etmek istiyordu. Dişlerini sıktı. Dudaklarını büzdü. Andre,
seninle tartışmayacağım. Çünkü acısı olan biriyle tartışmak gereksiz.
Benimle tartışılmaz çünkü ben tartışmayı beceremem.
Sanıyorum hepimiz cam kırıkları üzerinde yalınayak yürüyoruz değil mi? Hepimiz bu acıyı birlikte soluduk,
dedi Andre.
Bu sözlerinle beni yatıştıramıyorsun Andre. Ruhum şu anda bir kurt gibi, kendi bildiği gibi uluyor. Böyle bir şey istemiyorum ben zaten. Bunun yakında geçeceğini söylemek istiyorum sadece.
Gülerek Vesovçikov'un omuzlarına vurdu Andre ve sözlerini sürdürdü.
Bak kardeşim, bu çocukların geçirdiği kızıl hastalığı gibi bir şey. Hepimiz az ya da çok böyle bir hastalığın pençesine düştük. Hepimiz zayıf kaldığımız anlarda böyle hastalıklara tutulduk. Yalnız kaldığımız veya kaderimizdeki yeri göremediğimiz anlarda çıkar bu tür hastalıklar ortaya. İnsan sanır ki yeryüzünde bir tek kendisi var ve dünya kendi ekseni etrafında dönüyor. Başkaları sadece ve sadece onu yok etmek için çalışır. Bazı yüreklerde iyilik tohumları olduğunu gördükçe utanacaksın. Gerçeğe ulaşmaya çalışan toplumun içinde sen fark edilmiş olarak ortaya çıkacaksın. Ne söylemek istediğimi anlıyor musun?
Anlamıyorum ve söylediklerine de inanmıyorum. Vesovçikov bir süre durduktan sonra gülmeye başladı. Andre buna bir anlam veremedi ve ne olduğunu anlamak istercesine sordu.
Neden gülüyorsun? Sana hakaret edenler aptaldır.
Neden ve kim bana hakaret eder ki?
Bilmem ama böyle düşünenler için söylüyorum bunu. Sana hakaret edenleri pişman edersin sen.
Ananın sesi geldi mutfaktan.
Andre, semaveri alabilirsin.
Mutfağa giden Andre'nin ardından ayaklarını uzattı Vesovçikov. Ayaklarına baktı, ellerine, ellerinin üzerindeki sarı kıllara baktı. Parmakları kısaydı, onları oynattı ve ayağa kalktı. Andre semaverle odaya girdiğinde aynanın önünde duran Vesovçikov,
''Yüzümü görmeyeli çok olmuştu, amma da çirkinim ben. Bundan sana ne?
Saşenka, yüz ruhun aynasıdır demiyor muydu?''
Bu doğru değil. Hem onun da biçimsiz bir burnu, çıkık elmacık kemikleri olduğu halde bir yıldız gibi saf ve temiz değil mi?
Bir şeyler atıştırmak için masaya geçtiler. Acıkmışlardı. Sessizliği yine yeni gelen tutuklu bozmuştu.
İşler nasıl gidiyor?
Andre işlerin iyi olduğunu, fabrikada sosyalist düşüncelerin yayılmaya başladığını anlatıyordu. Vesovçikov anlatılanları anlamıyordu. Yine üzüldü.
Ama böyle çok zor oluyor. Geç gerçekleşecek bazı şeyler. ''Daha fazla gayret göstermeli ve acele etmeliyiz.''
dedi Vesovçikov.
''Ama hayat bir at değildir ki. Kamçıyla onu hızlandırma şansına sahip değiliz.''
''Yine de çok uzun sürüyor. Benim bu kadar vaktim yok bilesiniz.''
''Ama hepimiz öğrenmeli ve öğretmeliyiz. Bu işin teorik yönü daha da ağır basıyor.''
''Peki ne zaman kavga çıkaracağız? Ne zaman dövüşeceğiz?''
''Dövüşmeden önce birkaç kez dövüleceğiz herhalde. Çatışma zamanının ne zaman olduğunu şimdiden kestirmek güç. Bana göre önce kafayı teslim etmeliyiz, daha sonra ile.''
Ana belli etmeden çiçek hastalığının derin izler bıraktığı Vesovçikov'un yüzünü süzmeye başlamıştı. Bu yüzde fikirlerini değiştirecek bir iz, bir işaret bulabilme telaşındaydı. Andre de başını ellerinin arasına almış, arada sırada ıslık çalıyordu. Ana Vesovçikov'un kaygılarını anlamaya çalışıyordu. Sessiz bir adamdı ve soru sorulunca kısa cevaplar vermeyi tercih ediyordu. Odadakiler burada sıkıştıklarını hissettikleri için rahatsız oluyorlardı. Misafire bakıyorlardı sık aralıklarla. Vesovçikov ayağa kalkarak yatmak istediğini söyledi.
''Yatmak, uyumak istiyorum. Uzun zaman içeride kaldım ve beni birden bıraktılar. Yorgunum ve uyumak istiyorum.''
Mutfaktan geçerek odaya girdi. Sonra bir sessizlik çöktü odaya. Ana Andre'ye yavaşça fısıldadı.
Çok müthiş fikirleri var.
Kolay geçinilebilir bir çocuk değil ama. Fakat geçecek bütün bu sıkıntıları. Kalbindeki yağlar hızla erimezse pislik birikir. Haydi gidip yatın annecik, ben biraz okumak istiyorum.
Peleke ana odanın bir kenarına çekildi. Basma örtülü yatağa uzandı. Masada oturan ve kitap okuyan Andre, onun mırıldanarak dua okumasını duydu. Kitabın sayfalarını çevirirken alnında biriken terleri sildi. Ananın sesini duydu bir an.
Tanrım, bu dünyada mutlu insanların sayısı neden az? Onların sayısını arttır.
Andre cevap verdi gözünü kitap sayfasından ayırmadan.
Mutlu insanlar da var ve gün geçtikçe onların sayısı artacak. Hem de çok artacak, inan ana.
Zaman hızlı geçiyor. Her yeni gün yeni bir şey de beraberinde getiriyordu. Ananın düşüncesinde hiçbir değişiklik meydana getiremiyordu bu değişmeler. Yine değişik simalar gelmeye başlamıştı eve. Andre ile konuşuyorlardı ve gecenin bir zifirinde paltolarının yakalarını kaldırarak geldikleri gibi geceyi yararak gidiyorlardı. Hepsi heyecanlıydı ve neredeyse şarkı söylemek istiyorlardı. Hepsinin de sanki acele işleri varmış gibiydi. Hepsi ananın gözünde inançlı, ne istediklerini bilen insanlardı. Ana bu durumu sevinçle takip ediyordu. Çünkü Pavel'in etrafında gün geçtikçe yeni simalar toplanmaya başlamıştı. Bu kalabalık grup dikkatleri Pavel'den alıp başka yönlere çeviriyordu. Bir akşam genç ve kıpır kıpır bir kız geldi ve neşeli bir ses tonuyla Andre'ye seslendi.
Merhaba arkadaş, merhaba.
Konuşmalar bittikten sonra genç kızı uğurlamak için pencereye çıkan ana Andre'ye dönerek,
arkadaş, yavrum, Tanrı sana bütün hayatın boyunca hep iyi arkadaşlar versin, dedi.
Burada bulunanların çoğu şehirden gelenlerin yüzünde bir çocuksuluk olduğunu sezdiler. Buna seviniyordu da. Gittikçe derinleşen bir güven ve inancın karşısında bir de özgürlük sevinci içini kaplıyordu. Şehirden gelenler hayat hakkında konuşurken yaşlı kadın birçok şeyi anlamaya başlamıştı. İnsanlığı yokluğa sürükleyen şeyin ne olduğunu bildiklerine, ancak bunu düzeltmek için neler yapılması gerektiği hakkında çok bilgi sahibi olmadıklarını, bütün işçileri kendi yanlarına çekecek gücün ne olduğunu anlayamadıklarını düşünüyordu. Onun gözünde herkes daha yeni büyümeye başlayan çocuktu ve o bu gençlere sürekli olarak yavrularım diyordu. Ana fabrikaya belirsiz aralıklarla soktuğu kağıtlar için mutluydu. Çünkü bir iş yapmanın kıvancı sarmıştı bütün her yanını. Kendisine her gün görmeye alışmış bekçiler artık ona dikkat bile etmiyorlardı. Birkaç kez üstünü aramışlardı ama bu kağıtları fabrikaya soktuğu günlere denk gelmemişti. Üzeri aranırken huysuzluk yapıyor, kendine hakaret edildiğini söylüyor, çoğunda da kavga çıkarıyordu. Vesovçukov'u bir daha fabrikaya almadılar. Bir kere stecinin yanında işçi olarak çalışmaya başladı. Bütün gün odunlarla, tahtalarla, büyük kalaslarla uğraşıyordu. Andre'nin evinde oturup sohbet etmeye başladıkları sırada Vesovçukov da gelir, bir kenara oturup birkaç saat sessizce dinlendikten sonra sessizce kalkıp giderdi. Bazen en son o terk ederdi evi ve sonunda Andre'ye sessizce sorular sorardı.
Bütün bu insanlar için en suçlusu kim?
Andre de gülerek cevap verirdi ona.
En başında bana geldiniz diyen adam, binlerce yıl oldu ve hala ona karşı dargınlık besliyoruz. Ama zenginlerin sözü geçiyor bu dünyada, bunu savunanlara nasıl hakkı olur ki?
Bu sorulardan bütün insanlığı suçladığı çıkıyordu ortaya Andre'nin ve Sovçukov ise başka türlü konuşuyordu.
Bana göre herkes değil, bazı gruplar suçlu. Bütün hayatı yaban otlarıyla kaplı olan insanlar biliyorum ben.
Peleki ana dayanamadı, söze karıştı.
İsa'yı da sizden söz ederken böyle konuşmuştu.
İsa'yı mı?
Evet ya, İsa'yı. Çok kötü bir adam o. Herkesi takip ediyor, sorular soruyor, meraklı biri. Bizim sokağa da sık sık gelip pencerelere bakıyor.
Sizin pencerelerinizde de mi?
Ana yattığı için Vesovçukov'un yüz ifadesini göremiyordu. Andre burada devreye girmesi gerektiğini anladı.
Bu sokağa gelmesi, pencerelere bakması çok önemli değil. Demek ki işi gücü yok, gezinip duruyor. Hayır, işte suçlu bulundu. Suçu ne ki onun? Aptal olmak mı sence?
Vesovçukov bir kelime daha konuşmadan evi terk etti. Andre ayaklarını sürüyerek odanın içinde dolaşmaya başlamıştı. Anayı rahatsız etmemek, gürültü yapmamak için oldukça özen gösteriyordu. Peleki ana da uyuyamıyordu. Vesovçukov'un evden gittiğini gören ana,
Ben bu çocuktan korkuyorum. Gözlerini neredeyse kan bürümüş.
Evet haklısın ana. Hemen heyecanlanıyor ve öfkesini belli ediyor. Ona keşke İsa'dan hiç söz etmeseydin. Çünkü İsa'yı hem casusluk yapıyor hem de bu işten para alıyor.
Buna şaşırmam oğul. Çünkü en iyi dostunun bir polis olduğunu biliyorum.
Ve Sovchikov günün birinde onu öldürecek. Bizi yönetenlerin, bizim üstümüzdeki insanların yaptığı kötülüğü görüyor musun? İnsanımızı ne hale getirdiler?
Buna çok üzülüyorum ben. Çok kötü bir şey bu.
Düşmanlar hak ettiği şekilde cezalarını elbette çekecekler. Ancak onlardan dökülen her damla kan, o zamana kadar halkın dökeceği su ile yıkanmış olacak. Ama gel gör ki bu düşünce beni teselli edemiyor.
Bir pazar günüydü. Ana alışveriş için dışarı çıkmış, işlerini tamamladıktan sonra evine dönmüştü. Kapıyı açar açmaz yüreğine bir bahar sevinci çöktü. Çünkü oğlu, biricik oğlu Pavel gelmişti. İçeride yankılanan onun sesiydi. Andre anayı görünce bağırdı.
O geldi, o geldi ana!
Ana bir süre oğluna baktı. Onun yüzündeki gelecek vadeden umut bulutlarını gördü. Pavel'i bir anda karşısında görünce ne yapacağını şaşırdı. ''Demek geldin, sonunda geldin işte!'' diye mırıldanabildi ancak. Pavel annesine doğru eğildi. Yüzü sapsarıydı. İkisi de konuşamıyordu. Andre onlara bakıp dışarı çıktı. Pavel titreyen elleriyle annesinin elini tuttu ve onları iyice sıktı.
''Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim anneciğim!''
diye mırıldandı. Oğlunun yüzündeki ifade, sesindeki netlik ve kararlılık karşısında kendisini toparladı Pelekan'a. ''Tanrı yardımcın olsun. Bana neden teşekkür ediyorsun ki?''
''Biz bir işe başladık fakat onu sen devam ettirdin. Tamamlanmasına yardımcı oldun. Bu yüzden sana teşekkür borçluyuz. Eğer annem bana düşünce olarak yakınsa bu benim için ne büyük bir mutluluktur bilir misin?''
Peleke kadın cevap veremedi. Boğazına bir şeyler düğümlendi. Bütün açık kalpliliğiyle oğlunu seyretti. Pavel konuşmaya başladı.
''Biliyor musun anne, ilk zamanlar senin hakkında çok kötü şeyler düşündüm. Bizi anlamayacaksın, hiç yardım etmeyeceksin ve hatta bizi eleştireceksin, kızacaksın yaptıklarımıza diye çok korkmuştum.''
Ana Andre'ye dikkat çekmek için sözünü kesti. ''Andre bana çok şeyler anlattı.
Yaptığın her şeyi Andre'den öğrendim.
Yegor da çok şey öğretti. Biz onunla aynı köyden çıkmışız, biliyor musun? Andre bana okumayı bile öğretecekti.''
Ama sen yaşından başından utandın. Bunun için de kendi kendine öğrenmeye kalkıştın değil mi?
Bak hele, benim yaptıklarımı mı gözetliyorsun sen? Onu da çağır gelsin. Bizi rahat bırakmak için dışarı çıktı. Pavel kapıyı aralayıp seslendi.
Andre, neredesin? Odun kesiyorum. Daha vakit erken, buraya gel sonra bakarız.
İçeri girmeden muzip bir gülümsemeyle anaya döndü Andre.
Ve Sovchikov'a söyleyelim de odun getirsin, bitmeye başladı.
Peleke ana çok mutlu olmuştu. İstiyordu ki bu mutluluk anı hiç bitmesin ve zamanın burasına düğüm atılsın. İçindeki kuş uçup gitmesin ve oğlu her zamanki ağır başlılığı ve mantıklı haliyle dursun karşısında. ''Senin karnın açtır oğlum.'' dedi yarı dalgın bir halde.
''Karnım tok anne. Cezaevi gardiyanı dün sabah bugünden için bırakılacağımı söylemişti. Dünden beri karnım bu mutlu haberle dolu. Biliyor musunuz, dışarı çıktığımda ilk karşılaştığım insan Sizof oldu. Beni görünce hemen yanıma geldi. Nasıl olduğumu sordu. Ben de ona çok dikkat etmesi gerektiğini anlattım. Sonra yeğeninden bahsetti. Fedor'un cezaevinde nasıl davrandığını anlattım. Ona Fedor'un iyi bir insan olduğunu söyleyince çok mutlu oldu ve ailelerinden alçak çıkmayacağını üstüne basa basa söyledi.''
Andre gülmeye başlamıştı.
''Adi bir adam değil o, namuslu da. Peki fedya çıkacak mı?''
''Şu günlerde çıkması gerekiyor. Sanıyorum herkesi bırakacaklar çünkü ortada bir şey yok. İsa'nın söylediğinden başka bir delil yok ki ortada.'' Andre pencerenin kenarında ellerini önünde kavuşturmuş duruyordu. Pavel iri adımlarıyla odanın içinde geziyor. Ana da içeri girip çıktıkça oğlunun yüzüne şefkatle bakıyordu. Cezaevinde uzattığı sakalları ince halkalar halinde yüzünü kaplıyor, hüzünlü bakışlarına başka bir anlam katıyordu. Yemek hazırlanınca masaya geçtiler. Yemek sırasında Ribin hakkında konuşmaya başlayınca Pavel üzüldü.
''Ben olsam bırakmazdım onu. Kalbindeki isyan, beynindeki kinle çıktı köylere değil mi? Ama artık 40 yaşına gelmiş bir adam o. Bu saatten sonra onun düşüncelerini değiştiremezdim ki.''
Tartışma başlamıştı. Kendi dillerince bir şeyler anlatıyorlardı ama Peleke bunların çoğunu anlamıyordu. Bazen onun anladığı şeylerde konuşuluyordu.
tuttuğumuz yol doğru yoldur. Bundan kesinlikle ayrılmamalıyız. Birlikte, el ele yürümeliyiz bu yolda. Bize çarpan milyonlarca düşmanı da görmezden gelmeliyiz.
Anladığı şuydu. Andre köylüleri pek sevmiyordu. Fakat Pavel onların insan olduğunu, aydınlanmaları gerektiğini anlatmaya çalışıyordu. Bir ara birbirlerine bağırıp çağıracaklarını zannetti ve küseceklerini düşündü. Ama tartışma o kadar tatlı bir üslupla ilerliyordu ki bu düşüncesinden vazgeçti. Peleke bu konuşmalara karşı başını sallayıp gülümsüyordu sadece. İlkbahar gelmiş, havalar ısınmaya başlamıştı. Karların kirli beyazı altındaki fabrikanın devasa bacaları artık daha net görülmeye başlamıştı. Gün geçtikçe eriyen karlar sokağın çamurunu daha da arttırıyor, mahalle halkı pislik içinde yürüyordu. Herkes 1 Mayıs için hazırlanıyordu. Fabrikaya, mahalleye, en uzak köşelere kağıtlar dağıtılıyor. Sosyalizmi bilmeyen gençler bile bunları okudukça bu şenliği en iyi şekilde yapmalıyız diyorlardı. Fedya Mazin cezaevinde kaldığı süre içinde çok zayıflamıştı ama umursamıyordu, çok sevinçliydi. Sürekli yanından ayrılmayan Somov'la birlikteydi. Çok genç olmasına rağmen ciddi bir duruşu olan bu genç ilçede kendine bir de iş bulmuştu. Cezaevine girdikten sonra saçı ve sakalı iyice kızıllaşmaya başlayan Samoylov, Vasily Gosev, Bukin, Dragonov ve birçok arkadaşı silahlanmadan yana tavır alıyorlardı. Ama Andre ve Pavel bu düşüncede değildi. Bu sıralarda Yegor geldi. Ayağını göstererek ve tartışmaları yumuşatmak istercesine şöyle konuştu.
Arkadaşlar, sosyal düzeni değiştirmek bizim ilk hedefimiz. Ama benim durumum ortada. Lastiklerim eski, ayağıma su giriyor. Ben arkadaşımı Samoylov'un silahlı gösterisinden vazgeçip bana bir çift ayakkabı alınması fikrini oylarınıza sunuyorum.
Ondan sonra konuyu çarlığın kötülüğü, halkların kardeşliği, adalet gibi kavramlar üzerinde yoğunlaştırarak nutuk atmaya başlayan Yegor'u büyük bir sabır ve dikkatle dinliyordu ana. Çünkü nutuk dinlemeye alışmıştı. Pavel Andre'ye dönerek,
''Sık sık gülen insanların içinde daha fazla acı vardır, bunu biliyor musun Andre?'' ''Bu sözün doğru olmadığını iddia ediyorum. Eğer öyle olsaydı koskocaman Rusya gülmekten kırılırdı.''
dedi Andre cevaben. Birkaç gün sonra Natasha da geldi. Onu başka bir şehirdeki cezaevine göndermişlerdi. Durumunda bir değişiklik yoktu ama ananın dikkatinden bir şey kaçmamıştı. Natasha gelince Andre'nin heyecanı ve sevinci bir kat daha artıyordu. Herkesle eğleniyor, ince şakalar yapıyordu ve kimseyi kırmamaya özen gösteriyordu. Kız gittiği zaman bu duygusal ses acınası bir hüzne bırakıyordu yerine. Sashenka da sık sık gelmeye başlamıştı. O ise sürekli hırçınlaşıyor ve sürekli problem yaratıyordu. Bir ara Pavel de dışarı çıkmıştı. Ana Sashenka ile oğlu arasında geçen konuşmayı dinledi.
Bayrağı siz taşıyacaksınız değil mi?
Buna karar verildi.
Ama başkasına verseniz, hem yeni hapisten çıktınız, tekrar içeri alırlarsa?
Hayır.
Hem herkes sizi seviyor ve dinliyor. Vereceğiniz talimatı da herkes uygular. Andre ile siz burada lidersiniz. Eğer yeniden hapse girerseniz bu kadar insan ne yapar? Hem sizi sürerler.
Peleke ana bu sesin hiç yabancısı değildi. Kaygıların asıl amacını biliyordu. Fakat oğlu bir katır gibi inattı.
Hayır Sashenka, ben kararımı verdim. Bayrağı ben taşıyacağım.
Size rica etsem, yalvarsam yine olmaz mı?
Pavel susmuştu. Sesinde bir titreme sezdiği Sashenka'ya döndü.
Ne olur böyle konuşmayın.
Ama ben de bir insanım değil mi?
Evet, hem de çok iyi bir insansınız. Bağışlayan bir insan sesi var sesinizde. Benim için çok değerli ve sevimli bir insan olduğunuz için böyle konuşmanızı istemem.
Genç kız daha fazla ısrar etmedi ve arkasına bakmadan çıkıp gitti. Peleke ana kızın ayak seslerinden anlıyordu ki Sashenka koşar adımlarla terk ediyordu avluyu. Ardından da Pavel gidiyordu. İçindeki korku, kaygı ve acımayla birlikte ne yapmalı diye sordu kendi kendine. Tam o sırada Pavel ile Andre mutfağa girmişlerdi. Andre kızgındı.
''Şu İsa'ya bir ders vermemiz gerekiyor ama.'' Ne yapacağız ki? Casusluktan vazgeçmesini mi isteyeceğiz? Böyle yapalım. Daha sonra bizi ele versin, değil mi?
Sessizlikten sonra Peleke Pavel'e döndü.
Ne yapmayı düşünüyorsun oğlum 1 Mayıs'ta?
Bayrağı taşıyacağım anne. Hem de en önde ben olacağım. Belki hapse tıkarlar tekrar ama olsun. Bayrağı ben taşımalıyım.
Peleke'nin yüreği burkulmuştu. İçine çöken yumruk gibi acıyı hissettirmemek için çabaladı. Pavel konuşuyordu.
Benim için en büyük mutluluk bu olacak anne.
P- Peki oğlum, bir şey söylemedim ben. Nasıl istersen öyle olsun. Annesiyle göz göze gelen Pavel, annesinin tuttuğu elini bıraktı. Sitemli bir ses tonuyla konuşuyordu.
Bunun için neden üzülüyorsun anlayamıyorum. Çocuklarını ölüme gönderirken sevinecek anneler nerede?
Ben bir şey söylemiyorum. Yapacağın şey için engellemedim seni. Acıdım sana, o kadar.
Pavel annesinin yanından uzaklaşmayı tercih etti. Giderken de bıçak gibi bir cümle savurdu yüksek sesle.
Bazı değerler vardır ki insanı yaşamaktan men eder.
Peleke olduğu yerde çömelmiş, neler olduğunu anlamaya çalışıyordu. Bunlara bir anlam verememenin hüznü çökmüştü içine. Pavel kendi isteği için bunu yapacağını söylüyordu. Kimsenin ondan böyle bir şey istemediğini ama o, kendisi için bunu yapacağını anlatıyordu her seferinde. Andre sessizdi. Bir çerçevenin içinden bakar gibi bakıyordu odaya. Duruma müdahale etmek istedi.
''Bu kadar konuşmasan iyi edersin.''
Peleke gözyaşlarının isyan edip yerlerinden fışkıracağını düşünüyordu. Biraz sonra korktuğu başına geldi. Sanki bir şey hatırlamış gibi olduğu yerden kalktı ve odasına çekildi. Ağlamaya başlamıştı. Andre kadının ardından Pavel'in yanına geldi ve sadece onun duyabileceği bir ses tonuyla çıkıştı.
''Bu kadıncağızı üzmesen olmazdı değil mi?''
''Sen de böyle konuşma Andre.''
Ama senin yaptıkların karşısında benim susmam yakışık almazdı. Hem niye böyle şeyler söylüyorsun ki?
Ne olursa olsun, insan düşüncelerini açıkça söylemelidir. Ben hep bunu savundum.
Annene de söylemek zorunda mıydın?
Herkese, hiç kimseyi ayırmadan herkese, beni yolumdan ayırmaya çalışan bütün engellemelere.
Sen ne biçim bir kahramansın? Bu sözleri Sashenka'ya söyleseydin ya.
Ona da söyledim.
Ciddi olamazsın. Böyle bir aptallığı nasıl yaparsın? Bu tür kahramanlıklar insanları senden soğutmak için birebirdir. Bir yarar sağlamaz sana.
Peleke gözlerine biriken yaşları sildi. Andre'nin daha fazla ileri gidip Pavel'le kavga etmesinden korktuğu için konuyu değiştirdi. Mutfak penceresini açtı.
Ne kadar da soğuk. Bu nasıl ilkbahar?
Diye mırıldandı. Mutfaktaki tencerelerle oynamaya başladı. Belli belirsiz bir sesle mırıldanırken bir şeyler arıyormuş gibi etrafına bakınıyordu.
İnsanlar da garip, mevsimler de. Bazıları kızıyor, bağırıp çağırıyor. Mevsim bahar olduğu halde kış gibi neler oluyor?
Gençler de konuşmuyordu artık ama Andre'nin sesini duyar gibi oldu.
Beni anlamalısın Pavel. Senin annenin kalbi senin kalbinden çok büyük.
Peleke konunun bitmediğini görünce telaşla bağırdı.
''Çay içer misiniz çocuklar?''
Cevap verilmesini beklemeden ekledi.
''Bana da ne oldu böyle? Hasta mıyım yoksa donuyorum?''
Pavel ağır ağır odadan çıktı. Annesiyle göz göze gelmedi ama yalvarır bir sesle konuştu.
''Ne olur affet beni anne. Ne dediğimi bilmiyordum. Ben hala bir çocuğum.''
Bir daha beni azarlama, tamam mı? Bana bir şey de söyleme. Ne yapacaksan yap ama şunu unutma. Her ana evladına acır. Onun iyi olmasını ister. Ben de bir anayım ve yüreğim acıyor. Bir sürü insan senin arkandan geliyor. Bunları görmelisin. Her şeylerini bırakıp senin arkandan yürüyorlar.
Eline fırsat geçmişti. Kalbinde bir huzur ve aynı zamanda anlamsız sıkıntılar vardı. Ama bir şeyler söylemek istiyordu. Pavel yine aynı ses tonuyla konuştu.
''Affet beni anne. Bir daha olmayacak söz.''
Peleke oğlundan alacağını almıştı. Odaya geçti ve Andre'ye
''Ne olur onu fazla azarlamayın. Üzerine gitmeyin. Gerçi siz onun büyüğüsünüz ama.''
''Ben onu azarlarım. Kavga ederim ve hatta gerekirse döverim bile.''
''Sizden rica ediyorum ben.''
Andre anaya bakmadan konuşuyordu ve bir boğa gibi soluyordu. Pavel'e dönerek
''Yıkıl karşımdan, gözüm seni görmek istemiyor.''
diye bağırdı. Birden sesini yavaşlattı ve anaya dönerek konuşmaya başladı.
''Böyle bir şey olur mu ana? Şaka yapıyorum. Semaveri yakmaya çalışıyorum. Kömürümüz bitmiş, bir türlü yanmıyor.''
Peleke mutfağa girdiğinde Andre'yi semaverle uğraşırken buldu. Andre ananın geldiğini görmeden konuşmasını sürdürdü.
''Pavel'i ben de çok severim ana bilirsin. Bir şey yapmam. Sen onun söylediklerine kulak asma. O şimdi üzerine yeni bir şey giymiş. Onu göstermeye çalışıyor. Önüne geleni itip kalkması bundan. Bundan bir şey çıkmayacağını bilmeli. Çünkü sayımız az, yerimiz dar.''
Pavel dayanamadı.
''Sen hep söylenip duracak mısın böyle?''
Andre şimdi yere oturmuş semavere bakıyordu. Birden başını arkaya çevirerek ellerini döşemeye koydu ve Pavel'le Peleke'ye bakıp konuştu.
''Siz ikiniz gerçekten de çok namuslu insanlarsınız.
Pavel eğilerek onu kaldırmaya çalıştı ama buna gücü yetmedi.
''Beni düşüreceksin, elini çek!''
diye bağırdı Andre. Peleke bir kenarda onların yaptıklarını seyrediyordu.
''Neo, birbirinizden sıkıldınız mı?''
''Şimdi yapalım mı, ne dersin?''
''Hemen şimdi!''
diye cevaplandırdı Andre ve ikisi de hemen oracıkta diz çöküp kucaklaştılar. İki dost uzun uzun kucaklaşırken ana gözyaşlarını tutamadı. Analar böyledir işte, gözyaşlarını tutamazlar, keder de, sevinç de ağlatır onları, dedi. Andre olanları hissetmiş olacak ki hemen Pavel'i itti bir eliyle ateşe yöneldi.
''Bu ne biçim kömürdür yahu, gözlerime duman doldu, yanmıyor.''
demeye başladı. Pencerenin kenarına oturan Pavel'in yanına geldi. Peleke ana oğlunun ellerini şefkatli avuçlarının içine aldı ve sıktı. Andre ayağa kalktı ve dışarıya doğru hareketlendi.
''Siz oturun, ben tabakları temizleyeyim.''
Odadan çıkmıştı ama hala söyleniyordu. ''Ne güzel bir hayat. Şurada küçük bir aileyiz ama eğlenceli dakikalar yaşadık. Ne mutlu bize.'' Pavel annesine baktı ve fısıltıyla evet diyebildi. Ana da cevap verdi. Her şey o kadar çok değişti ki beni ağlatan keder mi, sevinç mi hala anlayabilmiş değilim. Onlar bile değişti. Andre de söze girdi.
Her şey değişti ve daha da değişecek. Çünkü insanların kalbine menfaat çatışmalarından uzak, tamamen kendi adil hükümlerine göre hareket edecek düşünceler aşılanıyor. Kuduz bir hırs gibi kalpleri kemiren kıskançlık sona erdi. Miskinlikler bitti. Biri çıkıyor, insanlara sesleniyor ve onlara insanca bir yaşamın kapılarını aralıyor. Onları uyudukları derin uykudan uyandırmak için önemli şeyler söylüyor. Herkes bu sese koşuyor. Bütün kalpler bu sesin etrafında toplanmak için yarışıyor. Bütün kalpler tek oluyor ve diyor ki o ses, ''Ey insanlar birleşin, bir araya gelin ve kuvvetli olun. Hayatın anlamı kin ve nefret değil, sevgi ve aşktır. İşte bu sesi ben şimdiden duyuyorum.''
Pavel de dayanamadı.
''Bu sesi ben de iliklerime kadar duyuyorum.''
Ana heyecandan ne yapacağını şaşırmıştı. Dudaklarının titreşini bastırabilmek için onları ısırdı. Gözlerini kapattı ve sadece dinledi. Andre konuşuyordu.
''Nerede olursam olayım, yatakta, uykuda, trende, yolda bu sesi duyuyorum. Yeryüzünün bu kadar haksızlığa tahammülü yok. Bu ses bunu biliyor ve bana doğru olanı gösteriyor. İnsanlığın bağrından doğacak yeni bir güneş tatlı bir sevinçle yayılıyor yeryüzüne.''
Pavel tam bu sırada söze girmek istiyordu ki Peleke onun elini tuttu ve sözünü kesme diye uyardı. Yine Andre konuşuyordu.
''İçimde öyle bir inanç var ki hangi kuvvet gelirse gelsin onu yerinden söküp alamayacak. Mutsuz insanları bekleyen o kadar sıkıntıların var olduğunu biliyorum. Bu vücutların kanını akıtmak isteyen ellerin varlığından da haberim var. Benim bütün kanım dökülse dahi kendi varlığımı düşünemem.''
Andre konuşmasına gece yarısına kadar devam etti. Ertesi sabah erken kalktılar. Pavel ve Andre evden hızla çıktı. Yolda yürürken bir çığlık duydular. Bu Maria Korsava'nın sesiydi.
''İsa'yı öldürmüşler komşular! İsa'yı öldürmüşler!''
Ananın kalbinde bir sürü soru işaretine bulanmış korku belirdi. İçinden geçen isme inanmak istemedi ama yine de sordu.
''Kim vurmuş belli mi?''
''İlahi Peleke kadın, katil vurup orada bekleyecek değil ya, hemen kaçmış.''
Maria korktuğu konuşmayı yapıyordu şimdi.
''İyi ki sizinkiler evdeydi. Ben gece yarısı sizin pencerenin önünden geçerken, üçünüzü masanın başında otururken gördüm. Buna şahitlik ederim.
Neden böyle bir suçlamada bulunsunlar ki?''
Belli ama bu adamı sizlerden birinin öldürdüğü kesin. İlk önce suçlanacak olanlar da sizinkiler.
Peleke Ana'nın yüreğinde tarifi imkansız sıkıntılar çoğalmaya başlamıştı bile. Maria, neden korkuyorsun? İsa'yı bunu hak etmişti. Acele edelim yoksa kaldırırlar demesini duyacak durumda değildi. Vesovçikov adı aklına geldikçe içi biraz daha burkuldu kadının. Kendi kendine konuşuyordu. Muradına erdi işte.
Fabrikaya yakın bir yerdeki kalabalık dikkat çekiyordu. Biraz daha yaklaştılar. Bölgenin insanları bir nokta etrafında toplanmışlardı. Göğsü madalyalarla dolu jandarma Petlin de oradaydı. İsa'yı yere uzatılmıştı. Başı sağ omzu üzerine düşük, sağ eli pantolon cebindeydi. Sol elinin parmakları ise ıslak toprağın içinde. Peleke sağlığındayken hiç sevmediği bu adama dikkatlice baktı. Çilli yüzüne, sivri kafasına konuşmalar geliyordu dört bir yandan.
Kan lekesi yok, darbede. Herhalde yumrukla vurarak öldürdüler. Acaba hala yaşıyor mu? Doktor gelip raporunu vermiş, şu anda tıbben ölü bu adam. Ama bir casusun ağzı daha kapandı, iyi de oldu.
Bunu söyleyenin sesi biraz yüksek çıktığı için jandarma duymuştu.
Kimdir böyle konuşan bakalım?
O halka doğru yaklaştıkça herkes oradan uzaklaşma yolunu seçti. Ana perişan bir halde eve döndüğünde İsa'yı hiç kimsenin acımadığını düşündü. Andrei ile Pavel akşam eve geldiğinde onların bir şey bilip bilmediğini merak ettiği için garip sorular sordu. Pavel,
bilmiyorum, benim bir şeyden haberim yok. Ve Sofçukov'un adını ağzına alan oldu mu?
Diye sordu Andre.
O dün öğleden sonra şehre gideceğini söyleyerek ayrıldı buradan. Onun yapabileceğini zannetmiyorum.
Şükürler olsun sana Tanrım. Pavel de ananın gördüklerine benzer şeyler hissetmişti cesedin başında.
Bir yere yatırmışlardı. Bir şeye hayret etmiş gibiydi. Kimse ona acımadı. Onun için iyi sözler de söylenmedi. Ufalmış, küçülmüş bir adamdı sanki.
Yemeğe oturmuşlardı ama Pavel sinirliydi. Birden elindeki kaşığı fırlatarak attı.
Anlayamıyorum. Kuşu öldürmek veya kendi cinsinden birini öldürmek akılla bağdaşıyor ama böyle aşağılık bir adama el kaldırmak da neyin nesi oluyor?
Andre gayet sakin bir ses tonuyla.
O da vahşi bir hayvan gibiydi Pavel. Zarar veriyordu çevresine. Ben bunu kastetmiyorum. Eylemi kaba ve çok çirkin bulduğumu söylemeye çalışıyorum. Ben kimseye dokunamam ama kendi davam için öz oğlumu bile öldürebilirim.
Ana yine korkmuştu.
Sen ne diyorsun oğul? Tanrı korusun.
Ama hayat bunu gerektiriyor,
dedi Pavel. Andre yine nutuk atmaya başlamıştı.
Bazen insanlardan nefret etmeye mecburuz. Hayatın akışına engel olanları, şan ve şerefi üç kuruşa satanları affetmemeliyiz ve her fırsatta başlarını ezmeliyiz. Doğruluk yolunda giden birine engel olmaya çalışan varsa ilk önce onu ben ortadan kaldırırım. Bizim büyüklerimiz de mutluluklarına zarar gelmemesi için cellatlar, genel evleri gibi kurumlara göz yumuyorlar. Onların kullandığı sopayı bazen de ben elime alsam ne olur ki? Davamın önünde olanların kafasını kırmayı bir hak biliyorum. Düşmanlarımın kanını dökmekten daha zevkli değildir bazı şeyler. Ama bunu bir gereklilik olarak algılamak gerek. Unutmayın, burada ben yalnız kendi adıma konuşuyorum. Benim suçum benimle birlikte ölecek, geride hiç leke bırakmayacak bir hassasiyeti taşıyor olmam.
Adımlarının sesi inletiyordu döşemeleri. Büyük adımlarla odanın bir ucundan diğer ucuna gidip geliyordu. Peleke'nin içini bir sıkıntı kaplamış. Madem Vesovçikov bu cinayeti işlememiş, o zaman katil Pavel'in arkadaşlarından biri değildir diye geçiriyordu içinden. Andrei ise nutuk atmayı sürdürüyordu.
Eğer ilerlemek istiyorsak bunu nefsimize, istek ve arzularımıza hiçe sayarak yapmak durumundayız. Eğer böyle davranmazsak hiçbir şey elde edemeyiz. Bir ideal uğruna ölmek zor değildir. Yeter ki ne için öleceğimizi bilelim. Şuna inanıyorum ben. Bir zaman gelecek, bütün insanlar birbirlerine iyilikle bakacak. Kimse kimsenin kuyusunu kazmayacak ve özgür insanlar dünyayı kirden arındıracaklar. Bu tür insanlar için çıkılmayacak dağ, aşılmayacak engel yoktur bana göre.
Bir an sustu. Yalpalayarak yürümeye başlamıştı. Durakladı ve belli belirsiz bir ses tonuyla mırıldanmaya başladı.
İşte ben, sadece bunun için. Eğer kendi kalbimi yerinden sökmem gerekiyorsa söküp atarım. Gerekirse ayaklarımın altında ezerim.
Yüzündeki çizgiler derinleşmişti ve titriyordu. Ağlamaya da başlamıştı. Pavel şaşırdı.
Neyin var Andre?
Andre bir şey söylemiyordu. Bir zaman sonra...
Ben gördüm. Her şeyi gördüm, biliyorum
diye mırıldanmaya başladı. Peleke oturduğu yerden fırlamış Andre'nin yanına gelerek ellerini avuçlarının içine almıştı.
Andre, kendine gel, neler söylüyorsun
diye bağırdı Pavel.
Ben gördüm, biliyorum
diyerek karşılık verdi Andre ve devam etti.
İsterseniz anlatayım ha?
Ana hiçbir şey söylemeden Andre'nin gözlerinin içine baktı.
Hayır, anlatma
diye bağırdı Pavel, Andre'nin kulağına eğilerek.
Bu işi senin yaptığını zannediyor, bütün korkusu ondan,
diyebildi. Ana oğlunu yalanlamak istercesine bağırdı.
Neden korkayım? Biliyorum ki işin içinden o çıkmayacak hiçbir zaman.
Sen bizden ayrılmıştın ya Pavel. İşte biz de Dragonov'la tam o sırada yürüyorduk. Karşıdan İsa'nın geldiğini gördük. Bize iyice yaklaştı. Homurdanıyordu. Benim iyi bir adam olduğumu, eğer 1 Mayıs günündeki etkinliklere katılmazsam hapse girmekten kurtulacağımı söyledi. Polisle işbirliği yapmamın benim için en iyi yol olacağını anlatıp durdu. İçimdeki hırs iyice artmış. Sinirlerim de gerilmeye başlamıştı. Ben hiçbir şey söylemeden yoluma devam ediyordum ve bir yandan da gülmeye çalışıyordum. Polisle işbirliği yapmam konusundaki fikrini söyleyince iyice kızmaya başladım. Kendimi tutamadım ve yüzüne bir tokat attım ve oradan uzaklaştım. Fakat benim arkamdan Dragonov köşede onu bekliyormuş. Biraz sonra gürültüler işittim ama geri dönüp bakmadım bile. Fabrikaya geldiğimde İsa'nın öldürülmüş olduğunu söylediler. Önce inanamadım. Şimdi onun yüzüne vurduğum tokadın kiri yapışmış ellerime. Uzun süre acısını duymadım ama bu kiri hissettim.
Senin kalbin temiz oğlum.
Bu işte ben kendimi suçlamıyorum ama keşke böyle bir şey yapmasaydım diyorum.
Şimdi ne yapmak istiyorsun diye sordu Pavel.
Ne mi yapmak istiyorum? Ona ben vurdum demekten korkmuyorum ama sadece utanırım.
Seni anlayamıyorum Andre, anlayamıyorum. Bu adamı sen öldürmedin ki. Neden böyle bir vicdan azabı çekiyorsun?
Ben öldürmedim ama öldüren insana engel olabilirdim.
Bu arada fabrikanın düdüğü ötmeye başlamıştı. İkisi de işe gitmek istemiyordu ve gitmeme kararı da aldılar. Andre banyoya gitmek istediğini söyleyerek hızlı hızlı giyinerek evden çıktı. Andre çıkınca Pelekyan'a bir şeyler söylemeye çalıştı.
Ne dersen de Pavel, adam öldürmek çok günahtır. Bir zamanlar beni seni astırmakla tehdit etmişti İsa'yı. İçimde ne bir kim vardı ne de öldüğüne sevinebildim. Yalnız ona çok acıyordum. Artık acıma hissimi de kaybettim.
Pavel annesinin sözlerini işitmemiş gibi kendi kendine konuşmaya başladı.
İşte hayat böyle. İnsanlar birbirlerine saldırmaya başladı. Herkes birbirini boğazlıyor artık. Bizim karşımızda olanlar düşmandır ama önce insandır. Onlar da bizim gibi çalışıyorlar ve onlara da bize baktıkları gibi bakıyorlar. İnsanların ruhunu öldürüyorlar anne. İşte asıl cinayet bu. Hem de utanılacak bir cinayet. Bir takım silahlar çıkartıyorlar. İnsanları öldürüyorlar ve bunu yapanlara devlet diyorlar. Evlerine, sosyal statülerine, paralarına hiçbir zarar gelmesin diye garip insanları harcıyorlar. Anlıyorsun beni değil mi anne? Halkın ruhunu kurutuyorlar ve hiçbir işe yaramaz hale getiriyorlar.
Anlıyorum oğlum, hem de çok iyi anlıyorum. Artık anlamaktan çok hissetmeye de başladım.
Sokak penceresinin altında bir gölge belirdi. Ana oğul birbirlerine endişe dolu gözlerle baktılar. Az sonra sokak kapısı açıldı ve içeri uzun zamandır göremedikleri Ribin girdi. Telaşlıydı.
Çok şükür sizi gördüm. O kadar çok meraklandım ki.
Arkasında kirli ve kısa bir ceket vardı. Ayağında da kenevir kabuğundan yapılmış bir çift ayakkabı. Durumu hiç iyi görünmüyordu.
Nasılsın bakalım Pavel? Hapisten çıkmışsın. Haydi geçmiş olsun. Pelekyana, sen nasılsın?
Konuşurken daha mutluydu Ribin. Eski mızmız hali gitmiş, yüzüne daha sevimli bir hava gelmişti. Ana Ribin'i görünce 40 yıllık dostuna kavuşmuş gibi heyecanlandı. Hemen ona doğru koştu, ellerini tuttu.
Ne kadar sevindiğimi bilemezsin Ribin, nerelerdeydin uzun zamandır?
Sen iyice köylü olmuşsun dostum,
diye söze karıştı Pavel.
Evet, köylü oldum ya. Siz adım adım süslü bir yola girmeye çalışırken ben köylü oluyorum. Yani size göre geri gidiyorum.
Üzerindeki basit bez gömleği eliyle düzeltti ve odaya bir göz attıktan sonra konuşmasını sürdürdü.
Ev aynı eski ev. Eşyalarınız eski. Kitaplar artmış o kadar. Durumlar nasıl bakalım?
İyi işte, idare edip gidiyoruz.
İyi iyi, buna sevindim.
Çay içer misin Ribin?
İçerim ama vodka varsa, hele hele bana yedirecek yemeğiniz varsa bunların hiçbirine hayır demem.
Pavel uzun yoldan gelen misafirin yanına çömeldi.
Siz nasılsınız Ribin? İyiyim, fena sayılmam. Bir köye gitmiştim. Güzel bir köy ve nüfusu 2000 civarında. Yılda iki kez panayır kuruluyor. Fakat insanları kötü. Ekecek tarlaları bile yok. Tarlaları halka kira ile veriyorlar ama verimli olmadıktan sonra neye yarar ki? Orada halkı soyup soğana çeviren bir adam var. Adeta bir sülük gibi. Ben de onun yanında çalışıyorum. Tam 8 kişi ona çalışıyoruz ama burada kazandığımın 4'te 1'ini ancak alabiliyorum. İçlerinde Jefem diye biri var. Onunla daha sık görüşüyoruz.
Bu adamlarla sık sık bir araya geliyor musunuz?
Elbette buluşuyoruz. Kağıtları onlara da götürdüm. Ama ben oraya İncil götürülmesinden yanayım. Çünkü hükümet tarafından yasaklanmış. Bu kitapları bastıran Sinod Meclisi olduğu için ona inanırlar. Fakat ben buraya okunacak kitap aramaya geldim. Jefam ile birlikte yola çıkmıştık ama ben durumu ona anlatınca yollarımızı ayırdık. Bana biraz kitap ayarla da Jefam gelmeden yol hazırlığına başlayayım. Onun bazı şeyleri bilmemesi gerekiyor şimdilik.
Peleki ana şaşkın bir halde Ribi'nin gözlerinin içine bakıyordu. Üzerindeki ceketi çıkarınca adeta ciddi duruşu kaybolmuştu.
Anne, bazı kitaplar vardı hani, onlardan birazını Ribin için çıkartır mısın?
Semaveri yakayım, ondan sonra bakarım.
Sen de böyle kitapları okuyorsun ha? Bize 7 kilometre uzaklıkta bir okul var. Öğretmeni de bu tür şeylere meraklı. Fakat yasak kitapları okumaktan korkuyor. Senin bana vereceğin kitaplar hükümet tarafından yasaklanmış olabilir. İçinde toplumsal gerçekleri anlatan acı metinler bulunabilir. Bunları gizli gizli dağıtacağım. Kilisenin papazı ile polis görürse benden şüphelenmezler.
Ribin bulduğu bu yöntemden dolayı kendi kendine gülüyordu. Peleke dayanamadı.
Bakın hele şuna. Bir kaz gibi duruyor ama tilkiden farkı yok.
Pavel odanın içinde dolaşmaya başlamıştı.
Olur, bu kitaplardan temin ederim ama düşündüğünüz tedbirleri yeterli bulamıyorum ne yazık ki. Neden böyle bir sonuca ulaştın?
Çünkü insanlar yaptıkları her işten sorumlu olmalıdırlar. Kendi sorumluluğunu başkalarına yüklersen bu onurlu ve doğru bir hareket olmaz.
Senin amacını anlayamadım Pavel.
Yasaklandığını bildiğin kitaplar yüzünden masum öğretmenler hapse atılmayacak mı?
Atılacak ama bunda ne var?
Ama kitapları siz dağıtıyorsunuz.
Ne yapalım böyle? Benim gibi bir köylünün bu kitapları bulması ve dağıtması düşünülebilir mi? Kitap dediğin efendi ve okuma yazma bilenler içindir.
Ana Ribin ile Pavel arasındaki tartışmanın ciddi boyutlara varmasından korkmaya başlamıştı. Ribin tekrarladı.
Ben iş yapmaya hazırım ama benim cezamı başkaları çekerse.
Pavel yine ne demek istendiğini anlamamıştı.
Anneciğim, şimdi Andre kanunlara aykırı bir iş yapmış olsa ve onun yerine devlet beni hapse atsa bu adil olur mu?
Peleke heyecan ve korku dolu gözlerle süzdü Pavel'i.
Hiç öyle şey olur mu? İnsan arkadaşını böyle yakar mı?
Ribin hemen söze başladı.
Sen hala eski saflığını koruyorsun Pavel. Bunda bir kötülük yok ki. Bazı işlerin daha sağlıklı yürümesi için birilerini feda etmek gerekebilir. Hem devletin verdiği kitaplarla bizim kitaplarımız arasında öyle büyük farklılıklar yok ki. Yalnız onlar bazı bölümleri çıkarmış kitaplardan. Öğretmenler de bunları merak etmiş olabilirler. Biz doğru yoldan gidiyoruz. Onların ise yolu farklı. Onlar suç işlese devletin gözündeki kötü yine bizler oluruz. Öğretmenleri bir de köylülerin, yani bizlerin yerine koyun bakalım. Yüzyıllardan beri dünyayı elinde gücü olanlar yönetiyor. Benim gözümdeki zengin insanlar okumuş yazmış olanlardır. Ve bu insanlar benden uzakta bir yerlerde yaşarlar.
Peleke oğlunun yüzüne baktı. Yüz çizgilerindeki kederi gördü hemen. Ribin'in gözleri ise parlıyordu. Ribin susmuyordu.
Zaman kötü, bunu biliyoruz. Her kuşun kendine göre bir ötüşü vardır. Ben de böyle bir yöntemi deniyorum işte.
Ana burada söze girmek istedi.
Öyle söylüyorsun da bazı zenginler vardır ki kendilerini köylüler için paralarlar.
Böylelerini dairenin dışında tutuyorum zaten. Büyük ve zengin insanlar düşünce köylünün dostu olurlar. Bir keresinde bana insanın yaşayış şeklinin düşüncesine uygun olduğunu söylemiştin Pavel, hatırlar mısın? Eğer köylü buna evet dese, patron geleneksel tavrını kullanarak hayır diyecektir veya tam tersi olacaktır. Bütün köylüler saftır, temizdir demiyorum ama onların içinde de cahilleri çoktur.
Hüzünlenmişti, yere çömeldi ve anlatmayı sürdürdü Ribin.
Ben tam 5 yıl fabrikaları dolaştım. Köy hayatını unutmuştum. Sonra yeniden bu hayata dönüp insanların hangi ortamlarda yaşadığını görünce şaşırdım. Onlar gibi yaşayamayacağımı düşündüm. Çünkü orada açlık var, hakaret vardır. Siz bütün bunları yaşamadınız ki. İyi kötü çalışıp bir şeyler alabildiniz. Açlık insanları bir gölge gibi izler. Bütün dert günde bir tane ekmeğe uzanabilmektir. Ama devlet halkın elindeki ekmeğe de göz dikmiştir. Yani onu bile bile açlığa itmiştir. Köylerde durum böyle. Hatta köylünün elindeki ekmeği alırken bir de tokat vuruyor ensesine. Ben de bu insanlar gibi yaşamaya başladım. Önceleri benim için zor olabileceğini düşünmüştüm ama nefsimi yendim ve aynı acıları çekmeye başladım. Yüreğimi dağlayan hançere benzeyen hakaretler gördüm sürekli olarak.
Ribin'in alnı terlemişti. Pavel'in yanına gelerek elini onun omzuna koydu.
Bana yardım etmelisin Pavel. Bu kitapları köye götürmeme yardım etmelisin. Bu kitapları okuyanların rahatı kaçsın ve kendi gerçeğini öğrenme yolunda başka bir mecraya yönelsin insanlar. Köylüler ve köyler için de kitap yazsınlar. Bu kitapları okuyan köylüler o kadar kararlı ve azimli olsunlar ki ölümden dahi korkmasınlar. Ölümü ancak ölümle onarabiliriz. İnsanları yükseltmek, yüceltmek için ölüme ihtiyacımız var.
Ana semaveri getirmişti. Ribi'nin kararlı ve sert bakışları altında ezildiğini hissetti. Bu adamın bakışlarını kocasına çok benzetiyordu. İkisi de aynı hareketleri yapıyor, aynı şekilde dil çıkartıyor ve öfkeleniyorlardı. Pavel,
bence de bu tür kitaplar yazılmalı. Hatta bana göre köylü için bir de gazete çıkarmak gerekiyor. Siz haberleri toplayıp getirin, gazeteyi de biz çıkaralım.
Ana evden çıkmaya hazırlanıyordu.
Öyle haberler getiririz ki siz gazeteye çıkarırsınız. Doğruları yazın ve insanları gerçeğe biraz olsun yaklaştırın.
Biraz sonra evin kapısı açıldı. İçeri yabancı biri girdi. Ribin yerinden kalkarak gelmekte olanı tanıttı.
Bu Jefem, bu da Pavel. Hani sana bahsettiğim genç Pavel bu Jefem.
Jefem iyice yaklaşıp kasketini eline aldı ve Pavel'in elini sıktı. Birden dönerek kitaplığa doğru yöneldi. Ribin korkmuştu.
İşte sonunda gördü.
Jefem dönüp Ribin'e baktıktan sonra titiz bir kuyumcu işçiliğiyle kitapları süzmeye başladı.
Ne kadar güzel şey bu böyle. Kitaplarınız var ve siz belki de sürekli okuyorsunuz. Köylerde durum böyle değil ki. Jeoloji ne demek?
Pavel onun anlayabileceği bir biçimde jeolojinin ne olduğunu anlatmaya başladı. Jefem anlatılanları anlamamış olacak ki dikkatini başka yönlere çevirmeye başladı.
Bize göre değil bu kitap.
Uzanıp raflardan bir kitap daha aldı Jefem. İsmi de ilginçti. Esaret Tarihi.
Bu kitapta biz var mıyız?
Diye sordu Pavel'e.
Bu çiftçilerin tutsaklığını anlatıyor.
Jefem kitaba göz attıktan sonra
çok eski bir hikayesi var anlaşılan.
Dedi ve kitabı yerine bıraktı.
Sizin toprağınız var mı? Evet var. 3 kardeşiz ve 4'er hektar toprağımız var. Fakat bir işe yaramaz bu topraklar. Tamamı kumluk sayılır. Bu topraklar insanın karnını doyurmuyor. 4 yıldır bir işçiyim ben ve düşük ücretle boğaz tokluğuna çalışıyorum. Sonbaharda da askere gideceğim.
Pavel Jefem'in kitapları dikkatle incelediğini görünce rahatladı. Fakat Ribin acele ediyordu şimdi de.
Çayını içte kalkıp yola koyulalım.
Hemen şimdi mi gideceğiz? Biraz sonra Andre gelmişti eve. Yüzü kıpkırmızıydı ve gergindi. Ribin'in yanına oturdu.
''Yüzün neden böyle asık?''
diye sordu Ribin.
''Bir şey yok.''
Jefem Andre'yi göstererek sordu.
''Bu da işçi mi?'' ''Evet işçi. Kusura bakma Andre. İlk defa fabrika işçisi görüyor da ona göre işçi hayatı çok farklı ve kutsal.''
Jefem Andre'nin yüzüne dikkatli bakıyordu.
''İşçilerin kemikleri sivri, köylülerinki yuvarlak oluyor herhalde.''
dedi. Sözünü Ribin tamamladı.
Köylü daha sağlamdır oğlum. Toprak ona ait olmasa da o bulunduğu yerde mutluluk yaratmayı bilir. İşçi öyle değildir hiçbir zaman. Bir gün işinden olabilir. İşler battığında açıkta kalabilir.
Ribin sözünü tamamladıktan sonra mutfağa gitti. Jefem de fırsattan istifade ederek Pavel'den bir kitap istedi. Pavel köylü gencin istediğini yerine getirmek için kalkıp bir kitap seçti. Jefem sıkılıyordu.
''Okuduktan sonra iade ederim inanın. Biz buraya o kadar uzak sayılmayız. Arkadaşlarım buraya katran getirirler. Onlarla da gönderebilirim.''